Kurtuluşa giden yol.
Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla başlayıp 18 Eylül 1922'de son Yunan askerinin Anadolu'yu terk etmesiyle bağımsızlık yolculuğunun önemli bir kısmını kapsayan Kurtuluşa Giden Yoldaki Seyahatimiz 7. bölümüyle devam ediyor. Bir önceki bölümde 1919 yılının son günlerinde ve 1920'nin ilk çeyreğinde yaşanan baş döndürücü hızdaki gelişmeleri ele almıştık. Güney cephesinde direniş ruhunun şahlanışı, işgalcilerin Maraş, Antep ve Urfa üzerinden Sivas'ı tehdit etmesi üzerine Mustafa Kemal'in milli mücadelenin merkezini Ankara'ya taşıması, Anadolu'daki direniş ateşinin önüne geçemeyen İngilizlerin İstanbul'u resmen işgal ederek milli andı, yani misak-ı milliyi kabul eden Meclis-i Mebusan'ı dağıtmaları. Artık bütün yollar Ankara'ya çıkmaktaydı ve halkın kendi kaderini tayin etmekten başka çıkar yolu kalmamıştı. İstanbul'un işgalinden 3 gün sonra 19 Mart'ta başlayıp 23 Nisan'da Ankara'da tamamlanacak süreç, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyecek muharebeler kadar kritik önemdeydi. Mustafa Kemal İstanbul'un işgalinin ardından Milli Meclis'in Ankara'da toplanması ve seçimler yapılması için genelge yayınladı. İstanbul hükümeti ise aleyhte propagandaya başlamış, Anadolu'nun bazı kesimlerinde Milli Meclis'e ve orduya karşı çıkacak destekçiler bulabilmişti. Bu esnada karşılıklı fetva savaşları dahi yaşandı. Damat Ferit Paşa'nın 4. hükümetiyle Şeyhülislamlık görevine gelen Dürrizade Abdullah Beyefendi'nin 11 Nisan'da yayımladığı 5 fetvayla milli mücadelenin liderleri hain ilan edilmiş, halktan kurtuluş hareketine karşı ayaklanmaları istenmişti. Bir beyanname haline getirilen fetvalar İngiliz uçaklarından atılarak Anadolu'ya yayılmaya çalışıldı. İstanbul hükümetinin fetvasına yanıt Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı da olacak Ankara Müftüsü Börekçizade Mehmet Rifat Efendi önderliğindeki 5 müftü, 9 müderris, 6 kişilik ilmiye sınıfından müteşekkil 20 zevatla verildi. Ankara fetvasının giriş kısmında halifelik ve saltanat makamının başkenti İstanbul'un işgalinden bahis olunarak İzmir, Adana, Maraş, Antep ve Urfa taraflarına düşmanlar saldırıp oradaki Müslüman olmayan vatandaşlarımızla el ele vererek Müslümanları toptan yok etmeye, mallarını yağmalamaya ve kadınlara tecavüze, Müslüman halkın bütün mukaddeslerine hakarete kalkışmışlardır denilerek şu sorular sorulmuş ve yanıtları verilmiştir.
1. Anlatılan şekilde hakarete ve esirliğe uğrayan halifelerini kurtarmak için ellerinden geleni yapmaları bütün Müslümanlara farz olur mu? Cevap, Allah en iyi bilir ki olur. 2. Bu suretle halifeliğin meşru hakkını elinden alanlardan kurtulmak ve fiilen saldırıya uğrayan vatan topraklarını düşmandan temizlemek için uğraşan ve çalışan İslam halkı şeriatça Allah yolundan ayrılmış olurlar mı? Cevap, Allah en iyi bilir ki olmazlar. 3. Halifeliğin gasp edilen haklarını geri almak için düşmanlara karşı açılan mücadelede ölenler, şehit, kalanlar gazi olurlar mı? Cevap, Allah en iyi bilir ki olurlar. 4. Bu suretle din uğrunda savaşan ve görevini yapan halka karşı düşman tarafını iltizam ederek, Müslümanlar arasında silah kullananlar ve adam öldürenler şeriat bakımından en büyük günahı işlemiş ve fesatçılık işlemiş olurlar mı? Cevap, Allah en iyi bilir ki olurlar. 5. Bu suretle aslında istemediği halde düşman devletlerinin zoru ve kandırmasıyla olaylara ve gerçeğe uymayarak çıkarılan fetvalar Müslümanlar için şeriatça dinlenir mi ve ona uyulur mu? Cevap, Allah en iyi bilir ki uyulmaz.
Artık ok yaydan çıkmış, kılıçlar çekilmiştir. Mustafa Kemal heyeti temsiliye adına 21 Nisan'da yayımladığı bildiride kolordular, valilikler ve bağımsız sancaklara meclisin 23 Nisan Cuma günü açılacağını duyurur. Bildirinin ikinci maddesinde bütün sayın mebuslarla birlikte Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazı kılınarak okunan Kur'an ve kılınan namazın aydınlığına bürünülecektir ifadesi yer almaktadır. Nitekim bildiride tarif olunduğu şekilde 23 Nisan günü Hacı Bayram Veli Camii'ndeki Cuma namazını takiben tekbirler arasında meclis binasına gelindi. En yaşlı vekil 75 yaşındaki Sinop mebusu Şerif Bey kürsüye çıkarak oturumu açtı. Saat 13.45'te başlayan ilk oturumda ilk konuşmayı da Ankara mevlusu Mustafa Kemal Paşa yaptı. Bu esnada İngilizler başta olmak üzere İtilaf devletleri de boş durmuyordu. Mondros mütarekesinin Osmanlı topraklarını bölüşmek ve direnişi ezmek için yeterli olmadığını görmüşler, son darbeyi indirmek için yeni arayışlara girmişlerdi. O arayışların merkezi ise İtalya'nın Sanremo kentiydi. Fransa, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Japonya ve Belçika temsilcilerinin katıldığı toplantının amacı, Orta Doğu ve Afrika'daki Osmanlı topraklarının nasıl paylaşılacağı ve Anadolu'da kurulacak yeni devletlerin şekillendirilmesiydi. Türk boğazlarının uluslararası bir yönetime devredilmesi de yine bu konferansın hedefleri arasındaydı. 26 Nisan'da tamamlanan konferansta Sevr Anlaşması'nın ana hatları belirlendi. Sanremo'daki konferans tamamlanırken Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti de kente ulaşarak şartları inceledi. 11 Mayıs'ta Tevfik Paşa'nın şartların kabul edilemez olduğunu açıklayarak imzalamayı reddetmesi üzerine İngilizler Yunan ordusuna Anadolu'daki işgallerini genişletmeleri için yeşil ışık yaktı. Bu esnada Paris'te temaslarda bulunan Yunan Başbakanı Venizelos hükümetine telgrafla şu mesajı gönderiyordu.
Yunanistan gerekli kuvvetlere sahiptir. Eğer Türkler imzayı reddeder ve biz de sulhu tatbik için kuvvet sarf edersek, bir taraftan Pontus ve Ermenistan'ı ihtiva eden birleşik bir devletin teşkili, diğer taraftan Türklerin belki İstanbul'dan uzaklaştırılması ve Yunanistan'ın Edremit sahillerine kadar yayılması şeklinde şeraitin lehimize tadil edileceğini zannederim. Türk topraklarında büyük devletlerinkine muadil bir toprak işgal edeceğimizi ve boğazların kontrolünü de elde edeceğimizi ümit ediyorum.
İstanbul hükümetini Sevr Anlaşması'na razı etmeyi hedefleyen Yunan taarruzu 22 Haziran 1920'de başladı. Bursa, Uşak, Nazilli, Tekirdağ, Çorlu, Afyon Yunan kuvvetlerinin eline geçti. Ermeniler de doğuda eş zamanlı taarruza geçerek Oltu'yu işgal ediyorlardı. Damat Ferit hükümeti ise Sanremo'da alınan kararların gölgesinde Mustafa Kemal'i 11 Mayıs 1920'de idama mahkum etti. Bu karar 24 Mayıs'ta Sultan Vahdettin tarafından onaylandı. Ancak Ankara hükümeti yalnız değildi. Batılı emperyalistler Anadolu'da yanan bağımsızlık ateşini boğmaya çalışırken doğuda yeni bir dünya kuruluyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Mayıs'ın ilk haftasında teşkil ediliyor, Hariciye Vekilliğine yani Dışişleri Bakanlığına Bekir Sami Bey getiriliyordu. Bekir Sami Bey bakan olduktan bir hafta sonra 11 Mayıs 1920'de Moskova'ya yollandı. Dönüşü 31 Ocak 1921'i bulacaktı. Bekir Sami Bey'in Moskova'daki ilk temasları sözde Ermeni Devleti adına yapılan toprak talepleri nedeniyle sonuçsuz kalacaktı. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin de devrim sonrası içinde bulunduğu şartlar ve süren iç savaş nedeniyle Moskova'da yiyecek bulmak neredeyse imkansızdı. Zor şartlar altındaki Ankara hükümeti heyetine yardım, Bekir Sami Bey'in İstanbul Sultanisi yani Galatasaray Lisesi'nden arkadaşı Zahit Şamil Bey'den gelecekti. Kuzey Kafkasya'daki Rus işgaline karşı yıllarca direnmiş olan Şeyh Şamil'in torunu olan Zahit Şamil Bey'in, meclis heyetinin imdadına yetiştiği anı emekli büyükelçi Bilal Şimşir'in Bizim Diplomatlar eserinden okuyalım.
Akşam üzeri bakıyorlar ki Moskova İslam Cemaati Başkanı olan Zahit Bey elinde saplı bir tencereyle geliyor. Bir de ne görsünler? Mükemmel, kavurmalı bir pilav. Tabii bizimkilerin sevincine diyecek yok. Zahit Bey cemaatin bazı isimleriyle görüşmüş, aralarında karar vermişler. Ondan sonra Moskova Tatarlarının ileri gelenleri haftada iki gün heyetimizi yemeğe çağırıyorlar. Çay, türlü türlü çörekler ve bol yemek.
Tatar Türklerinin sahip çıktığı meclis heyetinin 1920'deki müzakerelerinden sonuç çıkmasa da bu ilk temas önemli bir adımdı. Sovyetler Ermenilerin mağlup edilmesi ve 1. İnönü Muharebesi zaferinin ardından Ankara hükümetini ciddiye almaları gerektiğini anlayacaklardı. Ankara hükümetinin adını dünyaya duyurduğu günlerde Güney Cephesi'nde milli güçler Sanremo'da Türk milletine biçilen kefeni parçalamaya devam ediyordu. 25 Mayıs'ta Fransız ordusu Pozantı'yı terke mecbur kalmış, ancak gizlice kaçışları 29 Mayıs'ta Karboğazı mevkiinde Kuvayi Milliye güçlerinin pususuyla son bulmuştu. 600 civarında Fransız askeri ancak 40 kişiden biraz fazla mevcudu olan Kuvayi Milliye güçlerine teslim oldu. Bu sıradan bir zafer değildi. Artık 1920 yılının Haziran ayı itibariyle Mersin-Tarsus-Adana demiryolunun kuzeyinde Toroslar bölgesinde Fransız askeri kalmamıştı. Aynı esnada Marmara bölgesinde Kuvayi Milliye'ye zor günler yaşatan Anzaur ayaklanması da bastırılıyor. 15 Haziran'da Doğu Anadolu'da 15. Kolordu Komutanlığı, Doğu Cephesi Komutanlığı olarak adlandırılarak komutasına Kazım Karabekir Paşa atanıyordu. Anadolu'nun kendi kaderini ele almaya yönelik hamleleri birbirini izledikçe İtilaf devletlerinin İstanbul hükümeti üzerindeki baskısı da artıyordu. Damat Ferit hükümeti nihayet 1920 yılının Temmuz ayında Sanremo'da masaya konan şartlara teslim oldu. 10 Ağustos günü imzalanan Sevr Anlaşması İtilaf devletlerine göre Türklerin ölüm fermanıydı. Anlaşmayla Türk Boğazları uluslararası bir komisyonun kontrolüne terk ediliyordu. İzmir çevresindeki bölgeler 5 yıl sonra Cemiyeti Akvam kontrolünde halk oylaması yapılmak üzere Yunanistan'a teslim ediliyordu. Mora ve Balkanların diğer bölgelerinde sergilenen oyun bir kez daha sahneye konulacaktı. Amaç Yunanlılara katliam ve zorunlu göçle demografik operasyon yapması için 5 yıl zaman tanınması, Türk ve Müslümanların Ege bölgesini tamamen terk etmesinin ardından bu toprakların kalıcı olarak Yunanistan'a bağlanmasıydı. Sevr Anlaşması ile ayrıca Osmaniye, Antep, Urfa ve Mardin tamamen Türkiye sınırları dışında kalırken, Van'dan Trabzon'a kadar olan bölgede Gümüşhane ve Erzincan'ı içine alacak sözde Ermeni devleti kurulacaktı. Düyun-u Umumiye varlığını sürdürecek, Osmanlı hazinesi ve Türklerin ekonomik faaliyetleri üzerindeki yabancı tasarrufu sürecekti. 35 bin kişilik bir jandarma kuvvetine müsaade edilirken, bu kuvvetlerin ağır makineli tüfekten daha etkili bir silahı, yani topu ya da tankı bulunmayacaktı. Ayrıca jandarma kuvveti de İngiliz, İtalyan ve Fransız nüfuz bölgelerinde bu ülke subaylarının komutasında görev yapacaktı. İtilaf kuvvetleri ayrıca Anadolu'daki her direniş teşebbüsünü, Mondros Mütarekesi'nin 12. ve 24. maddelerine dayanarak kargaşa çıktığı gerekçesiyle bastıracak, olayların yaşandığı bölgeler işgal edilebilecekti. Osmanlı tebaasından olanlar istedikleri bir devletin tebaasına geçebilecekler, İtilaf devletlerinin vatandaşları Osmanlı topraklarına yerleşip vergi vermeden ticaret yapacak ya da çalışabilecekti. Savaş öncesinde geçerli olan kapitülasyonlar misliyle uygulanmaya devam edecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Sevr Anlaşması'na ilk yanıtını 28 Eylül 1920'den itibaren Doğu Cephesi'nde vermeye başladı. Kazım Karabekir komutasındaki Doğu ordusu harekete geçiyordu. Kazım Paşa'nın 29 Eylül günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunan raporunda Türk ordusunun hızla hedeflerine ilerlediği müjdelendi.
Taşnak Ermenileri hüsniyet ve samimiyetle yapılan iletişim ve dostluk teklifimize kabul etmediler. Her tarafta İslam halka karşı öteden beri yapmakta oldukları tecavüzü ve zulümleri daha ziyade arttırdılar. Kulp, Kazman ve Oltu cihetindeki İslamları katliama başladılar. Kıtalarımız 6.30'da Siirt Harç Dağı, İzmir, Çorum, Ayıderesi Dağı, Camar Dağı, Beldum Gediği, Şemlin Taş Dağı'nı zapt etmiştir. Muvaffakiyetle ileri hareket devam ediyor. Ermenilerden gece baskınında 2 top ve 1 makineli tüfek alınmıştır.
Sevr Anlaşması'yla yürürlüğe konmak istenen sözde Ermeni Devleti kurma planı hızla tarihe karışıyordu. 29 Eylül'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars, 7 Kasım'da Gümrü zapt edildi. Bu zafer yalnızca Kurtuluş Savaşı'nın geleceği açısından önem arz etmiyordu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde yitirilen Batum, Kars ve Ardahan sancakları vatan toprağına geri dönmüştü.
kasvımız çatlıyor. Vurun el atlarım, atma aşkına. Şehit olanımız cennet üstüne. Atın aslanlarım Allah aşkına. Şehit olanımız cennet üstüne.
Aralık'ta Ermeniler Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Gümrü Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmanın bugün dahi anımsanması gereken bazı maddeleri şu şekildedir.
Osmanlı, Rus ve bütün cihan istatistiklerinin ve mevcut toplumsal durumun işaret ettiği üzere Osmanlı hududu dahilinde Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu hiçbir arazi parçası mevcut değildir. Ermenistan bir iç taarruza uğrarsa ve talep ederse Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Ermenistan Cumhuriyeti'ne silahlı yardımda bulunacaktır. Birinci Dünya Harbi içinde düşman ordusuna katılarak Türkiye'ye karşı silah kullanmış veya işgal altındaki Türkiye topraklarında katliamlara iştirak etmiş olanlar hariç, Ermeni muhacirleri yani göçmenleri en geç 6 ay içinde Türkiye'ye dönebileceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti insani esaslara fazla bağlılığı sebebiyle Ermenistan'dan muharebeden dolayı tazminat istemekten vazgeçmiştir. Ermenistan hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından kesin olarak reddedilmiş olan Sevr Anlaşması'nı ken lem yekun yani yok hükmünde olduğunu kabul ve ilan eder.
Ankara hükümeti Gümrü Anlaşması'yla yalnızca doğu sınırını güvence altına alarak batıda rahat savaşmak için elini rahatlatmakla yetinmiyordu. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarında ekilen nefret tohumlarının büyüttüğü bir intikam ateşini de söndürüyordu. Nitekim 1923 yılında Ermeni meselesinin ele alındığı Bükreş'teki Taşnak Partisi konferansında Bolşevikler tarafından tutuklanmadan önce Ermenistan'ın ilk başbakanı olan Oanes Kaçaznuni de uluslararası temsilcilerin huzurunda süreci şöyle anlatacaktı.
İtilaf devletleri bizi hep Anadolu'da bir Ermenistan hayaliyle kandırdı. Bu boş hayale kapılarak taşnak çeteleri kurup 7 cephede savaşan Osmanlı ordularına silah ve mühimmat götüren birliklere saldırdık. Sonuçta İtilaf devletleri verdiği sözü tutmadı. Biz de Osmanlı'ya ihanetimizin bedelini tehcirle ödedik. Böyle yapmasaydık belki de bu tehcir olayı başımıza gelmezdi.
Gümrü, Moskova ve Kars anlaşmalarıyla ilerleyen sürecin devamında Ankara hükümeti yokluklar içerisindeki Ermenistan'a trenle gıda sevkiyatı dahi yapıyordu. Tüm bu yaşananlara rağmen 20. yüzyılın ikinci yarısında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dahilindeki Ermenistan'la Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni diasporalarının Ankara hükümetinin uzlaşmacı tavrına yanıtı, Sevr Anlaşması'ndaki gibi toprak talepleri, Türk diplomatlara terör saldırıları ve Azerbaycan topraklarının işgali olacaktı. Doğu cephesinde kazanılan zaferlerle kurtuluşa giden yolun 7. bölümünün de sonuna geldik. Gelecek bölümde Milli Ordu'nun kuruluşu ve 1921'in ilk günlerinde 1. İnönü zaferiyle beraber Ankara hükümetinin batılı ülkeler karşısında değiştirdiği güç dengelerini ele alacağız. Programı sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Kuş'a giden yol.